Birinci ayrım.
Judy'nin kocasına duyduğu öfke tabii ki annesi ya da babası gibi diğer kişilerle arasındaki ele alınmamış sorunlardan kaynaklanıyor da olabilir. Her iki cinsiyetten ve her yaştan insanlar kuşaklar boyunca sürüp giden çeşitli üçgenlere girerler. Ama daha önce de gördüğümüz gibi kadınlar bir erkekle aralarındaki önemli bir ilişkide gemiyi sarsmaya karşı daha büyük ve hatta aşırı bir korku duyarlar. Bu nedenle de açıkça yüzleşmekten kaçınır ve bunun yerine öfkemizi çocuk ya da diğer bir kadın gibi daha güçsüz bir insanla ilişkimize yönlendiririz. Böyle bir üçgen iş yerinde nasıl işleyebilir? İş yerinde bir üçgen. Melissa neredeyse sadece erkekler tarafından yönetilen küçük özel bir hastanede başhemşireliğe getirilmiş genç ve akıllı bir kadındı. Kısa zamanda bunun gerçek bir otorite içermeyen sembolik bir konum olduğu ortaya çıktı. Melissa aylarca kendi katkılarının göz ardı edildiğini ve hemşirelik konusunda kurumun politikasını etkilemekte giderek daha da aciz kaldığını gördüğü toplantılara katılıp durdu. Melissa'nın seçilmiş bir avuç içi arasında olması nedeniyle duyduğu minnet, erkek yetkililere öfkesini göstermekten çekinmesi ve daha büyük bir kişisel açıklığa kavuşmanın kendisini güç sahibi kişilerin hoşnutsuzluğuna yol açacak bir yüzleşmeye sürükleyeceğine dair bilinçaltında duyduğu korku, öfkelenmesini ve sorunlara ait oldukları yerde ele almasını engelliyordu. Melissa'nın alışılmış tarzı, yüksek konumdakilere saygı göstermek ve yetki sahibi erkekleri diğer kadınların eleştirilerinden korumak şeklindeydi. Başhemşireliğe yükselmesini sağlayan etkenlerden biri de belki benimsediği bu tarzdı. Melissa bilinçaltındaki huzursuzluk ve öfkesiyle bir üçgen içinde uğraşmaya koyuldu. Öncelikle hemşireleri çok yakından izlemeye ve en ufak bir sorun belirtisi görüldüğünde hemen müdahale etmeye başladı. Zamanla Susan adlı bir hemşireye karşı gösterdiği tepki gözde görülür hale geldi ve Susan üçgenin üçüncü ayağını oluşturdu. Susan kurallara ve evrakların son teslim tarihlerine fazla aldırmayan, Melissa'nın tersine erkek liderlerine karşı öfkesini kolayca dile getiren açık sözlü ve son derece yetenekli bir kadındı. Melissa onun tüm dikkatsizliklerine ve zamanında teslim etmediği dosyalara karşı aşırı tepki vermeye ve Susan'ı takip edilmesi gereken özel bir sorun olarak görmeye başladı. Söz gelimi Susan'ın geç teslim ettiği dosyalar için kaygısını ona ifade edecek yerde Susan'ın amirlerinden birine uzun notlar yazdı. Huzursuzluğunun doruğa çıkmasıyla birlikte Susan da hemşireler arasında Melissa'yı eleştirmek için kendine müttefikler bulmaya çalışarak durumu daha da kötüleştirdi. İki kadın arasındaki gerilim giderek tırmanıyordu. Susan'ın geç teslim ettiği dosyalar ciddi bir sorun haline geldi ve 6 ay sonra Melissa onu erkek amirlerin onayını da alarak kovdu. Melissa ile Susan kurumun en üst düzeylerinden başlayan bir üçgene girmişlerdi. Melissa ile erkek amirleri arasındaki ilişki sakin kalabiliyordu. Çünkü Melissa öfkesini hiyerarşinin daha alt kademelerindeki Susan'a yöneltiyordu. Melissa kurum içindeki hemşireleri yetkilendirmek için hiçbir adım atmıyordu ve bu da onunla erkek yetkililer arasındaki söze dökülmemiş ve varlığı kabul edilmemiş sorunun kaynağıydı. Öyleyse sorunun nedeni Melissa mıydı? Her şey onunla mı başlamıştı? Tabii ki hayır. Melissa kadınların gerçekten yetkilendirildiklerini ve kendisinin üst yönetimdeki ender kadınlardan biri olmadığı bir kurumda çalışsaydı davranışları bundan çok farklı olurdu. Araştırmalar erkek egemenliğindeki ortamlarda yetkili konumunda çalışan kadınların kendilerini açıkça tanımlamakta ya da kadınlara özgü sorunları saptamakta, kadın ve erkek sayıları dengelenene dek başarılı olmadıklarını gösteriyor. Susan'ın günah keçisi durumuna getirilmesinden sorumlu tutulabilecek tek kişi yok ve Susan da kendi kaderine hiç katkıda bulunmamış çaresiz bir kurban değil. Olası dünyaların en iyisinde dostlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve aile üyelerimizle diğer ilişkilerden aşırı derecede etkilenmeyen ayrı ve birebir ilişkiler kurmayı düşleyebiliriz. Söz gelimi annemizle ya da babamızla ilişkimiz onların kendi aralarında savaş vermelerinden etkilenmez. Diğer kişilerin kavgalarının arasına girmeyiz ve onları da kendi kavgalarımıza sokmayız. Suya kızdığımızda gidip Sally'e yakınmak yerine sorunu suyla konuşuruz. Öfkeyi ya da gerilimi bir ilişkiden diğerine saptırmayız. İdeal olan budur. Ancak bunu her zaman beceremiyoruz. Tüm insani sistemlerde üçgenler görülür. İki insan arasında huzursuzluk arttığında ya da çatışmalar yüzeye çıktığında üçüncü bir taraf otomatik olarak ve bilinçsizce çatışmanın içine çekilir. Hepimiz farkına bile varmadan üçgenlere gireriz. Bunlardan çoğu özellikle bir sorun içermez ama biri ya da birkaçı gerçekten sorunlu olabilir. İçinde olduğumuzu bile fark etmediğimiz bir şeyden nasıl çıkabiliriz? Üçgenleri anlamak için iki şeye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak önemli bir diğer kişiyle, genellikle önceki kuşaktan birisi. Aramızdaki ele alınmamış ve çözülmemiş hangi sorunlar şu andaki ilişkimize yansıyor? Bize yakın birisine aşırı öfke duymamız, diğer bir ilişkiden kaynaklanan güçlü ve varlığı kabul edilmemiş duygular taşıdığımızı gösterebilir. İkinci olarak, bizi kapana sıkıştıran üçgen modellerin korunmasında bizim oynadığımız rol nedir? Bunu bulmak için üç kişili modelleri gözlemek gibi zor bir işe girişmemiz gerekiyor. Şimdi öfke ve huzursuzluğun doruğa tırmandığı bir ailede yaşanan temel bir üçgeni inceleyelim. Çok kuşaklı bir üçgen, Kessler ailesi. En büyük oğlu için yardım istemek, kendi kronik öfke ve gerilim duygularından kurtulmak amacıyla Menninger Vakfı'nı aramış olan Bayan Kessler, buraya gelmemin nedeni oğlum Billy için duyduğum kaygı diyordu. O hep iyi bir çocuktu ama 3. sınıfa başlamasından itibaren okulla sorunları oldu. Billy ile babası bu konuda gırtlak gırtlağa geliyorlar ve ilişkileri gittikçe kötüye gidiyor. Billy ile babası arasındaki bu durumu düzeltmek ve Billy'ye okul konusunda sorumluluk kazandırmak için çok uğraştım. Ama hiçbir işe yaramıyor. Billy'ye öfkeleniyorum ve ayrıca çocuğa karşı bu denli cezalandırıcı bir yaklaşım izleyen kocam John'a da öfkeleniyorum. Bugün John'u buraya getirmeye çalıştım ama hiç ilgilenmedi. Terapistlerin şarlatan olduğuna inanıyor. Bayan Kessler'ın soruna nasıl baktığı ilk görüşmenin ilk dakikalarında belli oldu. Ailedeki sorun Billy ve Billy'nin babasıydı. Bay Kessler'a sorsak o da sorunu Billy ve Billy'nin annesi şeklinde tanımlayabilir. Aile üyelerinin bir sorunu bu şekilde tanımlamaları beklenen, tahmin edilen ve oldukça normal bir şeydir. Öfkelendiğimizde modeller yerine insanlarda sorun buluruz. Aşağıda Kessler çekirdek ailesinin çizelgesi görünüyor. Çizelgede kareler erkekleri, dairelerde kadınları temsil ediyor. Kare ile daire arasındaki yatay çizgi evlilik bağını gösteriyor. Çocuklar evlilik çizgisinden aşağı doğru dikey çizgilerle gösteriliyor ve soldan itibaren doğum sırasına göre diziliyor. 8 yaşındaki Billy'nin ilk çocuk olduğunu, 6 yaşındaki Joe adlı bir erkek ve 4 yaşında Anne adlı bir kız kardeşi olduğunu görüyoruz. Kim neyi kime tepki olarak yapıyor ve sonra ne oluyor? Kessler ailesinde Billy'nin okul sorunu etrafında yoğunlaşan etkileşim modeli nedir? Bireyler ve aileler olarak hepimiz gerilime karşı tahmin edilebilir modellere tepki veririz. Bayan Kessler'ın öfkesini aile içindeki konumunu değiştirmek üzere kullanmak için yapması gereken ilk şey şu andaki tıkanmış modelleri gözlemlemeyi öğrenmektir. Bayan Kessler'a ayrıntıları sorduğumda bana bir önceki akşam yaşanan olayları anlattı. Billy akşam yemeğinden sonra zamanında bitirmeyi kabul etmiş olduğu matematik problemlerini çözmek yerine televizyon seyretmişti. Bunu ilk baba fark etti ve Billy'yi sorumsuzca davrandığı ve sözünü tutmadığı için ciddi şekilde azarladı. Billy'nin sözü çevirmeye çalışması, televizyondaki programdan sonra çalışacağım, babasının öfkesini daha da arttırdı. Bulaşık yıkarken bir yandan da onlara kulak veren anne seslendi. John, bu çocuğa bu kadar sert davranmana gerek yok. Program 15 dakika içinde bitecek. Baba ona da bağırdı. Sen bu işe karışma. Billy'yi bu kadar şımartmasaydın bu okul sorunu çıkmazdı. Anne ile baba kavga etmeye başladılar. Billy de odasına çekilip yattı. Ardından baba anneden uzaklaştı. Anne onun üstüne gitmeye çalıştı ama başaramayınca o da içine kapandı. Bayan Kessler'ın söze karışmasından önce üçgen, iki sakin kenardan ve babayla oğul arasında bir çekişmeli kenardan oluşmaktaydı. Bayan Kessler, birinin kurtarıcısı konumunda etkileşime girdiğinde, Bayan Kessler'ı eleştirilerin odak noktası haline geldi ve üçgen değişti. Birinci senaryo. Model geçici ve esnek olsa üçgen bu denli sorunlu olmayabilirdi. O akşam ileri saatlerde olayın şöyle geliştiğini varsayalım. Billy'nin uyumasından sonra Bay ve Bayan Kessler Billy'nin sorunu konusundaki farklı bakış açılarını konuşurlar. Oğullarının davranışının anlamı hakkındaki fikirlerinin farklı olduğunu bilseler de Billy'ye nasıl davranacakları konusunda ikisinin de desteklediği bir uzlaşmaya varırlar. Bunun ardından Bay Kessler karısına iş yerindeki bir olayın kendisini kızdırdığını ve Billy'ye bu denli sert tepki vermesine biraz da bunun neden olduğunu söyler. Bayan Kessler da onun Billy'yi eleştirmesine karşı bu denli duyarlı olmasının nedenlerinden birinin babasının Billy gibi en büyük çocuk olan ağabeyiyle sürekli kavga etmesi ve bunun kendisi için büyük bir gerginlik nedeni olduğunu söyler. Bay ve Bayan Kessler kişisel ya da çalışma hayatlarıyla ya da ilişkileriyle ilgili diğer konulara geçerek Billy konusunu arkalarında bırakırlar. İkinci senaryo. Ama Kessler ailesinde böyle bir esneklik yoktu. Bayan Kessler'ın tanımladığı şey giderek daha hızlı ve gerilimli döngüler haline gelen sürekli bir modeldi. Bu ailede gerilim yaşandığında olaylar şöyle gelişmekteydi. Baba Billy'ye karşı suçlayıcı bir konuma takılıp kalmıştı. Oğlunun en ufak bir kötü davranışı ya sorumsuzluğu onu çileden çıkarıyordu. Bir an önce düzelmezsen başın ciddi olarak derde girecek. Anne ise Billy'ye karşı kurtarıcı ve babaya karşı da suçlayıcı bir konuma takılmıştı. John, o çocuk senden demir bir yumruk değil, biraz sevgi ve anlayış bekliyor. Kimi zaman da ara bulucu veya onarıcı kişi rolüne giriyor. Hem kocasına hem de oğluna birbirleriyle ve kendileriyle nasıl başa çıkacakları konusunda önerilerde bulunuyordu. Billy ailenin yetersiz yüklenen üyesi konumuna takılıp kalmıştı. Hem evde hem okulda sorunlu çocuk damgası yemişti ve ebeveynlerinin kaygılarının odak noktasını oluşturuyordu. Son olarak Bay ve Bayan Kessler ebeveynlik konusunda tekrarlayıcı kavga döngülerine tıkanıp kalmışlardı. Bu döngüde Bay Kessler kural ve düzeni, Bayan Kessler ise sevgi ve anlayışı temsil ediyorlardı. Bu kavgaların duygusal gerilimi evliliklerindeki ve kişisel hayatlarındaki diğer önemli konuları gizliyordu. Şimdi ne olacak Bayan Kessler? Bayan Kessler sonraki haftalarda kendi öfkesini ve Billy'nin sorumlu davranışı konusunda ailenin etkileşim modelini gözlemlemeyi öğrendi. Kendine özgü gerilimle baş etme tarzını artık daha açık görebiliyordu. Billy'ye karşı kurtarıcı, kocasına karşı suçlayıcı ve zaman zaman da Billy ile babası arasında ara bulucu konumu üstlendiğini gördü. Bayan Kessler eski modele kendi katılımının da etkili olmadığını anladı. Billy'nin yardımına koştuğunda kocası onun Billy'nin tarafını tuttuğunu düşünüyor ve eleştirilerini ona yöneltiyordu. Bayan Kessler artık farklı bir adım atmaya hazırdı. Aradan çekilmek. Diğer bir ilişkiye başarısız müdahalelerimizi sürdürdüğümüzde bir üçgenin parçası haline geliriz. Bayan Kessler'ın önündeki en zor iş, kocasıyla oğlunu kendi başlarına bırakıp aralarındaki ilişkiyi o olmadan yönetmelerini sağlamaktı. Bu amaçla şunları yaptı. İlk olarak kocasına gidip Billy ile aralarındaki ilişkiye karıştığı için özür diledi. İlişkileri konusunda tüm çözümleri kendisi biliyormuş gibi davranmakla işleri daha da kötüleştirmiş olabileceğini kabul etti. Kocasının Billy konusundaki kaygılarına anlayış gösterdi. Onun baba olarak ilgisini ve oğlunun sorumluluk sahibi bir insan olmasına yardım edişini övdü. Son olarak Billy ile ikisinin sorunlarını çözeceklerine emin olduğunu söyledi. Oğluna ise şunları söyledi. Billy, babanla ikiniz tartıştığınızda araya girip Kızıl Haç rolü oynamanın beni yorduğunu hissediyorum. Sen akıllı bir çocuksun ve babanı neyin çileden çıkardığını biliyorsun. Babanla sorunlarınızı kendi aranızda çözebileceğinize inanıyorum. Bundan sonra kendi başınasın. Bayan Kessler bundan sonra sakinliğini korumak ve karşı adımlar geldiğinde durumun dışında kalmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Tahmin edilebileceği gibi diğer aile üyeleri eski üçgeni yeniden oluşturmaya çalıştılar. Daha önce oğlunu sert sözlerle azarlamaktan ileri gitmemiş olan babası Billy'yi dövmekle tehdit etti. Billy annesine koşup gözyaşları içinde babasının zalimliğinden yakındı. Billy'nin küçük kardeşleri bile bu oyuna katıldılar. Anne babam yine Billy'nin peşine düştü. Bu durumda Billy'den gelebilecek tipik bir sınama şöyle olacaktır. Billy, babam yarın akşam beyzbol maçında oynayamayacağımı söylüyor. Onun fikrini değiştiremez misin? Anne, bu babanla ikinizin arasında bir şey Billy. Bu durum seni rahatsız ediyorsa gidip onunla konuş. Billy ağlayarak, ama beni dinlemiyor ki. Anne, Billy bu sorunu babanla birlikte çözmelisiniz. İkiniz de akıllı insanlarsınız. Elinizden geleni yapın. Billy, babam adil davranmıyor. Bu maçı kaçırmama yol açmasına sen izin vermezdin. Anne, babanla ikimiz bazen farklı kurallar koyabiliriz. Bu babanın kuralı ve maça gidip gidemeyeceğin ona bağlı. Bu babanla aranızdaki bir şey. Annesini yeniden ortaya çekmeye çalışmasına karşın onun yeni konumu Billy'yi aslında rahatlatmıştı. Billy farkına varmadan babasıyla ayrı bir ilişki kurmak için annesinin iznine sahip olup olmadığını sınıyor, adaletsiz ve yetersiz olarak damgalanmış bir babayla müttefiklik etmek üzere annesine sadık kalmasının gerekip gerekmediğini görmeye çalışıyordu. Bayan Kessler bu yeni davranışıyla Billy'ye babanın dışarıda kalacağı eski üçgeni koruma niyetinde olmadığını söylüyordu. Billy annesi için endişelenmeden babasıyla ilişkisini düzeltebilirdi. Bayan Kessler'ın bu yeni konumunu koruması kolay değildi. John'la Billy kavga etmeye başladıklarında çok gergin oluyorum. John'un bağırmasını duydukça her an patlayabilirim sanıyorum. Bazen bu durumdan uzaklaşmak için banyoya giriyorum ya da yürüyüşe çıkıyorum. Bayan Kessler kocasını eleştirmeden bu mesafeyi korumayı başarabildi. Sakin ve suçlama içermeyen bir tutumla ona şöyle dedi. Billy ile ikiniz birbirinize girdiğinizde bazen kendimi huzursuz ve sinirli hissediyorum. Tepkimin nedeninin ne olduğunu bilmiyorum. Ama böyle bir şey hissettiğimde odadan ayrılabilir ya da yürüyüşe çıkabilirim. Çünkü bu bana iyi geliyor. Kendi duygularıyla tepkilerinin sorumluluğunu aldığını ve huzursuzluğuna neden olmaktan dolayı onu suçlayamadığını açıkça belirtti. Bayan Kessler bu süreç boyunca kocasının ve oğlunun kendi yardımı olmadan ilişkilerini düzeltebileceklerine inandığını belirtmeyi de ihmal etmedi. Ama ya Bayan Kessler kocasının oğullarına fiziksel bir zarar verebileceğini düşünürse ne olacak? Tabii ki bu durumda şiddete karşı kesin bir tavır alması ve oğlunu elinden geldiğince koruması, hatta mecbur kalırsa polis çağırması gerekecek. Ama eski üçgenin yeniden oluşmasını önleyebilirse bu tür bir şiddet muhtemelen yaşanmayacaktır. Çünkü üçgenler saldırganlığın artması olasılığını yükseltirler. Bayan Kessler kocasına en iyisi sakin bir anlarında şöyle diyebilir. Billy ile aranızdaki sorunun onun zarar görebileceği bir duruma gelmesinden korkuyorum. İkiniz arasındaki sorunu benim çözemeyeceğimi biliyorum. Ama şiddete katlanamam. Eğer böyle bir şey olursa ikinizi ayırmak için elimden geleni yaparım. Billy'e de hemen aynı şeyleri söyleyebilir. Uzun vadede babanla birlikte sorunlarınızı çözmek zorunda olduğunuzu biliyorum. Ama dün babana da söylediğim gibi işlerin birinin zarar göreceği noktaya kadar geldiğini görürsem müdahale ederim. Her iki tarafa da karşı da sorumlu bir konum üstlenmek, eski modele geri dönmek anlamına gelmez. Bayan Kessler'ın üçgenden çıkması sonunda Kessler ailesine ne oldu? Bay Kessler, Billy'nin sorunlarına ve kışkırtmalarına daha az tepki göstermeye başladı. Müdahalelerini ve müdahale etme hızını azalttı. Buna karşılık olarak Billy de kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeye başladı ve okulla ilgili sorunları yok oldu. Baba ile oğul arasındaki ilişki büyük oranda düzeldi. Bu size mutlu bir son gibi mi geliyor? Pek öyle değil. İlk olarak Billy ve annesi kendi ilişkilerinde açık bir çekişme yaşamaya başladılar. Ardından karıyla koca arasında yakınlık ve uzaklıkla ilgili evlilik sorunları yüzeye çıktı. Bay Kessler bunalıma girdi ve psikoterapiden hoşlanmamasına karşın randevu almak üzere beni aradı. Bunlar neden olmuştu? Üçgenler huzursuzluk yaratan sorunların gömülü kalmasını sağlarlar. Üçgenlere katılmamızın nedeni de budur. Üçgen bozulduğunda ve her bir aile üyesiyle üçüncü bir tarafın müdahalesi olmadan birebir ilişkiler kurduğumuzda gizli kalmış sorunlar yüzeye çıkar. Duygusal olarak bu zor bir durumdur. Ama bize diğerlerinin üstüne yoğunlaşmaktan vazgeçme ve kendi benliğimize daha yakından bakma fırsatı sunar. Geriye bakış, ilk ailemiz. Billy sorununun halledilmesinden sonra Bay ve Bayan Kessler'ın atacakları ilk adım dikkatlerini ilk ailelerine çevirmek ve geçmiş hakkında bilgi toplamaktı. Bir çocuk ya da eş yetersiz yükleniyorsa ve öfkemizin hedefi haline gelmişse aile kökenlerine bakmak yararlı olabilir. Sorunu geniş bir bakış açısıyla ele almak bazı sorulara ışık tutacaktır. Bu ailede küçük erkek ya da kız kardeşleri yerine neden Billy sorunlu çocuk olarak hedef haline gelmişti? Aile içindeki etkileşimler neden Billy'nin 3. sınıfa başladığı dönemde kızıştı? Bay Kessler oğlunun sorumluluk duygusu konusunda neden bu kadar tepki gösteriyordu? Bayan Kessler kocasıyla oğlu arasındaki kavgalara neden bu kadar tepki gösteriyordu? Billy ile aralarındaki çatışmaların çözüme kavuşmasından sonra Bay Kessler neden bunalıma girmişti? Ve en önemlisi aile üyelerinden birinin yetersiz yüklenmemesi ve Billy gibi sorun haline gelmemesi için Bay ve Bayan Kessler'ın ne yapmaları gerekiyordu? Kessler ailesinin genişletilmiş soy ağacına bakıp biraz bilgi toplayalım. Eğer bu konuda istekliyseniz siz de kendi soy ağacınızı hazırlayabilir ve eğer mümkünse en az 3 kuşak geriye kadar gidebilirsiniz. Kessler ailesinin soy ağacı çizelgenin karışık olmaması ve önemli noktaların vurgulanabilmesi amacıyla tamamlanmadan bırakılmıştır. Tamamlanmış bir aile çizelgesinde doğum, ölüm, hastalık, evlilik ve boşanma tarihleriyle ailenin her bir üyesinin eğitim düzeyi yer alacaktır. Daire ya da karelerin içine yerleştirilmiş X harfi bu kişinin öldüğünü belirtecektir. Evlilik çizgisinin üzerine çizilmiş iki diagonal çizgi ise boşanma anlamına gelmektedir. Bu aile çizelgesi bize ne gibi bilgiler veriyor? Babanın tarafına baktığımızda Gina adında evli ve iki kız annesi bir kız kardeşin olduğunu görüyoruz. Basit bir matematik işlemi yaptığımızda Bay Kessler'ın babası Lewis'in ailesinin en büyük oğlu olduğunu ve 35 yaşında yani Bay Kessler 8 yaşındayken öldüğünü anlıyoruz. Bay Kessler'ın annesi Lauren ise iki kız kardeşin en küçüğü ve kocasının ölümünden sonra yeniden evlenmemiş. Annenin ilk ailesine baktığımızda onun ortanca çocuk olduğunu görüyoruz. Ağabeyi Les iki kez boşanmış, erkek kardeşi Ken ise evli ve bir kızı var. Bayan Kessler'dan Les'in ailenin yüz karası olduğunu öğrendim. Ona göre Les iş ve evlilik hayatında her şeyi mahveden bir alkolik. Bayan Kessler'ın babası Martin ve annesi Catherine Les'ten duygusal olarak uzaklaşma ve ona para desteği verme arasında gidip geliyorlar. Bayan Kessler ağabeyiyle ilişkisini kesmiş ve onunla ancak birkaç yılda bir aile toplantılarında görüşüyor. Bu soy ağacında ilk olarak baba tarafını inceleyerek geçmişteki modellerle bugünün modelleri arasında bağlantı kurmaya çalışalım. Baba için yas tutmak. Bayan Kessler'la ilk görüşmemde bu bilgileri aldığımda Billy ile babası arasında ilişkinin neden Billy'nin 8 yaşına girip 3. sınıfa başladığı bir dönemde gerginleştiğini anladım. Billy şu anda Bay Kessler'ın babasını kaybetmiş olduğu yaşta. Ayrıca Bay Kessler da 36 yaşında, yani babasının öldüğü yaşı yeni geçmiş. Bay Kessler'ın bu dönemde bir yıl dönümü tepkisi yaşaması ve babasının ölümüyle ilgili bilinçaltındaki duygularının yeniden harekete geçmesi son derece doğal. Bu yıl dönümü geldiğinde Bay Kessler açıkça babasının yasını tutmadı ya da bununla ilgili öfke, huzursuzluk ve kayıp duygularını bilinçli olarak yaşamadı. Bunun yerine duygusal enerjisini üçüncü bir taraf, oğlu üzerine yoğunlaştırdı ve Billy'deki herhangi bir sorun belirtisine karşı aşırı tepkili hale geldi. Diğer bir insanın sorununa karşı gösterdiğimiz tepkinin yoğunluğu, sorunun büyümesine ve sürmesine yol açar. Billy'nin katkısızlığı, babasının duygusal tepkisiyle ve annesinin babasına karşı tepkisiyle doğru orantılı olarak arttı ve döngüsel bir dans oluştu. Bay Kessler'ın huzursuzluğuyla bir çocuk üzerinde yoğunlaşarak başa çıkmaya çalışmasının sebebi neydi? Duygusal yoğunluk ve gerilimleriyle başa çıkmak üzere bu yola başvurulması anneler için alışılmış bir şeydir. Ne de olsa sosyal eğitimimiz bu çocuk üzerinde yoğunlaşma yaklaşımını teşvik ediyor. Ama erkekler de bu üçgene karşı bağışıklık kazanmış değiller. Burada ortaya başka üçgen modeller de çıkabilirdi. Bay Kessler bu yıl dönümü tepkisi döneminde başka bir kadınla ilişki yaşayabilir ya da karısını terk edebilirdi. Erkeklerin huzursuzlukla başa çıkmak için tipik olarak başvurdukları yolu seçip işinde aşırı derecede yoğunlaşabilirdi. Kendisi de yeni bir fiziksel ya da duygusal sorunu yetersiz yüklenip geliştirmiş olabilirdi. Duygusal yoğunlaşmasını çocukların üzerinden çekip sürekli karısına kusur bulabilirdi. Hepimiz gerilimle bu yöntemlerden bir ya da birkaçını, ideal olarak birkaçını kullanarak başa çıkarız. Ailenin gerilimle başa çıkmak üzere kullandığı tek yol sorunlu çocuk üzerine yoğunlaşmaksa sonuçta ortaya ciddi sorunları olan bir çocuk çıkacaktır. Ailenin gerilimle başa çıkmak üzere kullandığı tek yol evlilik içi kavgalarsa bu kez de evlilikte ciddi sorunlar yaşanacaktır. Neden Billy? Baba ve Billy ailenin ilk erkek çocukları olarak aynı konumu paylaşıyorlar. Babanın kendini diğer çocuklarından çok Billy ile özleştirmesi, kendini onunla karşılaştırması ve ilk oğlunda gördüğü güçlü yanlara ya da zayıflıklara karşı daha yoğun tepki vermesi çok normal. Tahmin edilebileceği gibi bu Bay Kessler için en sorunlu ya da yoğun ilişki olabilir ve bu yoğunluk gerilimin yükseldiği dönemlerde artar. Bay Kessler'ın babasının da ilk çocuk olması, Bay Kessler'ın Billy ile ilişkisinin duygusal yoğunluğunu daha da arttıracaktır. Doğum sırası, ebeveynlerin bizi algılayıp damgalandırma şekillerini ve bizim de kendi çocuklarımıza bakışımızı etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Sorumluluk sahibi ol oğlum. Bay Kessler'ı en çok çileden çıkaran şey oğlunun yetersiz ve sorumsuz davranışlar göstermesiydi. Neden mi? Soy ağacı bu konuda önemli ipuçları sunuyor. Bay Kessler 8 yaşındayken babasını kaybetmiş ve iki kız kardeşin küçüğü olan annesiyle yalnız kalmıştı. İki kız kardeşin küçüğü olan kadınların tipik özellikleri nelerdir? Ebeveyn olarak sorumluluk almaktan, otorite konumu ve inisiyatif üstlenmekten huzursuzluk duyarlar. İlk çocuk ve oğul olarak Bay Kessler ise kendi tipik sorumluluk ve liderlik özelliklerini çok genç bir yaşta kullanmaya başlamış ve belki de babasının yerini doldurup dul annesine yardım etmeye çalışmış olabilir. Bay Kessler'la görüştüğümde tahminlerimin doğru olduğunu anladım. Çok genç yaşta küçük adam olmuştu ve bir çocuk olarak haylazlık yapıp sorumluluğunu başkalarına bırakma ihtiyacı, aşırı yüklenerek ve diğer aile üyeleri için endişelenerek geçirdiği bir yaşamın ardına gizlenip kalmıştı. Billy'deki ilk sorumsuzluk işaretine hızla tepki veriyordu. Çünkü Bay Kessler bir çocuk olarak o kadar çok sorumluluk sahibiydi ki çocukluğunu asla yaşayamamıştı. Bana bu konuda şöyle demeyi başarabilmişti. Billy'yi sorumsuzca eğlenirken gördüğümde çileden çıkıyorum. Çünkü biraz kıskanıyorum. Babamın ölümünden sonra çocukluğumu bir kenara attım ve buna hazır hale gelmeden çok önce herkes için endişelenmeye başladım. Benim sorunum her şeye karşı kendimi aşırı derecede sorumlu hissetmem. Benim bir sorunum var. Bay Kessler kendi oğlunun okula karşı ilgisizliğine çok tepkili ve öfkeli hissettiği bir gün onu kucağına alıp şunları söyledi. Billy, bu hafta senin okulu umursamadığını görünce çok sinirlendim. Gerçekten canına okuduğumun farkındayım. Sanırım sorunumun ne olduğunu da buldum. Billy, ben 8 yaşındayken babam öldü ve babasız kaldım. Kendimi öfkeli, üzgün ve korku içinde hissediyorum. Şimdi senin de 8 yaşına gelmenle birlikte eski duygularımı yeniden yaşamaya başladım. Kimi zaman bu duygularla başa çıkmak için senin canına okuyup kavga ediyorum. Çünkü kendi babam için bu denli üzülmek istemiyorum. Billy'nin gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. Ama bu hiç adil değil, mantıklı da değil. Bay Kessler buna şöyle yanıt verdi. Haklısın Billy. Babalar bazen pek mantıklı olmayan şeyler yaparlar. Senden özür dilemem gerekiyor. Babamın ölümüyle ilgili bu eski duygularla başa çıkmak benim işim. Senin işinse okulda nasıl bir öğrenci olacağına karar vermek. Ben kendi işim üzerinde çalışıp senin işinden uzak durmak için elimden geleni yapacağım. Her zaman başarılı olamayabilirim ama bunun için uğraşacağım. Billy huzursuzluk ve neşe karışımı bir sesle, yani bu ödev yapmak yerine arkadaşlarımla oynayabileceğim anlamına mı geliyor diye sordu.